Edebiyat dünyamızda. Kurbağalara bakmaktan geliyorum dedi Yakup. Bunu kendine 3 kere söyledi. Onlar ki kalabalıktılar. Kurbağalar o kadar çoktular ki doğrusu ben şaşırdım. Ben yani Yakup her türlü çağrılmanın olağan şekli. Daha hiç çağrılmadım. Biri olsun Yakup diye seslenmedi hiç. Yakup diye seslenmedi ki dönüp arkama bakayım. Ve içimden durgun ve çürük bir suyu düşüreyim. Ceplerimdeki eskimiş kağıt parçalarını atayım. Sonra bir güzel yıkanayım da. Ben size demedim mi? Evet, kurbağalara bakmaktan geliyorum. Sanki böyle niye ben oradan geliyorum? Telaşlı, açgözlü kurbağalara bakmaktan. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Ben, yani Yusuf. Yusuf mu dedim? Hayır, Yakup. Bazen karıştırıyorum. Edebiyat dünyamızdan bu hafta Edip Cansever'in Türk şiirine katkılarını ele alacağız sevgili dinleyenlerimiz. Şair yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikte hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Merhabalar diyelim ve hemen iletişim numaralarımızı verelim. +90 312 463 34 19 463 34 21. Çağrılmayan Yakup, Edip Cansever'in bu şiiriyle başladık programımıza. Evet.
Çağrılmayan Yakup, Edip Cansever'in en güzel şiirlerinden birisidir.
İlk bölümü okuduk. Aslında 4 bölüm.
Uzun bir şiirdir.
Belki daha uzun bir
evet,
şiir.
Evet, biz giriş bölümünü okudunuz. Siz Cansever'in bu şiiriyle başladınız. Ben de bir mısrası ile başlayayım programımıza.
Evet.
Edip Cansever'in bir buluşma yeridir şimdi hüzünlerimiz şeklinde bir mısrası var. Bu mısra şiir nedir veya işte şiiri tanımlayabilir misiniz şeklinde bir soruyla karşılaştığımda her zaman benim aklıma gelen bir mısradır. Ama ben bu mısrayı şiir bağlamı içerisinde hep şöyle dönüştürerek telaffuz ederim. Şiir hüzünlerimizin buluşma yeridir
evet.
Şekline dönüştürüyorum. Yani hüzünlerimizin buluşma yeri aslında şiir sanatını da edebiyat nasıl yapılır da cevaplayan bir şey. Mesela biz birkaç arkadaş bir kahvede, kafede, pastanede buluşup çay içeceğiz diyelim ki. Orası bizim buluşma yerimiz. Nerede buluşacağız? İşte şurada buluşacağız şeklinde. Çok somut hayatın içinden bir diyalog düşünelim.
Evet.
Ve bunu dönüştürüyoruz. Hüzünlerimiz bizim buluşma yerlerimiz diyoruz. Kafamızda kesinlikle somut, canlı bir tablo oluşuyor. Yani şairin veya edebiyatçının veya sanatçının dile, hayata, bizim zihnimize, kültürümüze, gelişmemize katkısı böyle bir şeydir. Yeni düşünme, anlama alanları açar.
Yani hüzünlerimizi aslında hissetme, belki de farkına varma.
Yani hüzünlerimizi hissetme zaten şiirin diyeceğim ama özellikle de modern şiirin en temel tutamak noktalarından birisidir.
Peki Edip Cansever'in hayatına şöyle bir bakalım isterseniz. Hani şöyle araştırdığınızda İstanbul doğumlu diye yazarlar. Hani bir de şöyle bir söz vardır. Aslen nerelisin diye de sorarlar. Aslen nerelidir Edip Cansever?
Edip Cansever aslen Çankırılı. Cansever'in babası askerliğini İstanbul'da yapıyor. İstanbul'da askerliğini yaparken daha sonradan Edip Cansever'in hayatını da biçimleyecek bir iş, ticari işlere merak salıyor. Biraz ticaret öğreniyor. Orada bir takım imkanlar buluyor. Askerliği bittikten sonra da İstanbul'a yerleşiyor. Orada evleniyor. Çoluk çocuk sahibi oluyor. Kapalı Çarşı'da antika, turistik eşya, böyle eski o antika değeri olan halı ticaretine başlıyor. Bu ticaret işte yetişkin bir kişi olduktan sonra Edip Cansever'e devrediyor. Fakat ilk başlarda böyle Kapalı Çarşı'da hemen bir dükkan aldılar değil. Mesela ben okumalarımda dolap kelimesine rastladım. Böyle duvara monte edilmiş, yerden biraz yüksek, biraz genişçe, büyükçe bir dolap düşünelim. İlk başlarda dükkan bu. Ama 54 yılında Kapalı Çarşı'da büyük bir yangın oluyor. Her şey yanıyor. Kapalı Çarşı adeta baştan restore ediliyor. O yangından sonra babası Edip Cansever'e işte bir dükkan aç diyor. Küçük sigortadan da bir miktar para geliyor. Ama gelen para tek başına dükkan açmaya yetmiyor. Bir ortak lazım. Cansever kendisine bir ortak buluyor. O ortakla birlikte Kapalı Çarşı'da aynı dükkanı, aynı ticareti devam ettiriyor. Bu Cansever'in bu aşamadan sonraki hayatını bütünüyle biçimleyen bir işe dönüşüyor. Nasıl? Şöyle. Mesela diyelim ki ortağıyla birlikte dükkanı açtılar. Ki Cansever o ticareti biliyor. Babasının yanında çekirdekten yetişme bir esnaf aynı zamanda. Fakat birkaç ay geçtikten sonra ortağı şöyle bir teklifte bulunuyor. Edipçiğim, sen en iyisi, bir asma kat vardır dükkanın içinde, ikinci kat anlamında. Sen asma katta şiirini yaz, ticareti, alışverişi bana bırak, bu işe karışma. Sabah gel asma kata çık, akşam asma kattan in evine git. 20 yıllık bir bu şekilde ticari hayatı var Edip Cansever'in. 20 yıl boyunca şiir kitaplarının büyük bir kısmını o asma katta
Yazar.
yazıyor. Mesela şöyle bir hafifçe başa dönecek olursak, mesela üniversite yüksek öğrenim hayatı yok Cansever'de, lise mezunu. Fakat liseye giderken, hani bizde yedisinde neyse yetmişinde odur diye bir laf var. Hani bu lafı birazcık anlam kaydırması yaparak konuya uyarladığımızda, hani lisedeyken ileride yazıp çizen bir kişi olacağı adeta bellidir. Mesela edebiyat derslerine özel bir ilgi göstermektedir. İstanbul'daki kitapçılar, hani gezip tozma işleri diyelim, kitapçılar da dolaşıyor. Kütüphanelerde kitap okuyor, vakit geçiriyor. Yani yaptığı bütün iş kitap etrafında dönen bir iş. Babası ticaret meslek yüksek okulu diyebileceğimiz bir okula veriyor liseden sonra. Ama ben okumayacağım diyor. İşte babasının yanında da ticarete başlıyor. Babası ticaretten kazanmış, varlıklı diye tanımlayabileceğimiz bir kişi. Edip Cansever'in de işte geçimini veya ekmeğini kazanma biçimi ticaret. Maddi açıdan rahat diyebileceğimiz bir kişi. Mesela somut ticari hayatı sürerken asma katta ne diyelim? Yani
Yani.
sanat, entelektüel faaliyetini sürdürüyor. O hayat bittiğinde mesela ortaklıkları bitiyor. Bu 20 yıl sürüyor. Diyelim ki 54, 64, 74. Yani 74 yılında ortaklıkları bitiyor. İşte emekli falan falan bir takım birikimlerini yapmış bir kişi olarak evinde oturuyor. Evindeki hayatı da şu: sabahleyin kalkıyor, kahvaltısını yapıyor. En geç saat 9'da şiir yazmak için çalışma masasının başına geçiyor. Şimdi şöyle düşünelim Dilek Hanım, 10 tane şair koyalım, 10 tanesi de şiirlerini gece yazar. Gündüz yazmaz hiçbiri.
Evet, Edip Cansever bunun tam tersi.
Edip Cansever
Sabahları
bunun tam
çalışan
tersi. Sabah mesaiye gidercesine,
evet.
işine gidercesine saat 9'da çalışma masasının başına geçiyor, şiir yazmaya başlıyor. Yani hem fiili olarak ticaretin içerisindeyken de hem o hayat bittikten sonra da hani çalışma şartları çok rahat. Bundan dolayı hem kendi kuşağı içerisinde hem Türk şiir içerisinde en çok şiir yazan şairlerden birisidir
Edip Cansever. Yani ikinci yeni akımı içinde yer almıştır değil mi?
Edip Cansever ikinci yeninin temel şairlerinden birisidir. Tabii ki ikinci yeni akımın içerisinde yer almıştır. Ama şu farkla ben mesela beş tane şairi ikinci yeninin yıldızı da diyebiliriz. Köşe noktaları da diyebiliriz. Sezai Karakoç, Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar, Ece Ayhan. Bu beş kişi Türk şiirinde devrim diyebileceğimiz bir akım doğurmuşlardır.
İlhan Berk de var değil mi?
İlhan Berk'i de sayabiliriz. Fakat İlhan Berk hece şiiriyle, daha sonra toplumsal şiir diyebileceğimiz şiirle şiirler yazmış, kitaplar üretmiş. İkinci yeni doğduktan sonra şiirini ikinci yeni doğrultusunda değiştirmiş bir şairdir. Yani ikinci yeninin bir kurucuları var, öncüleri var. Sezai Karakoç ve Cemal Süreya. Bir de bu şiiri beğenip veya akılları evet şiir bundan sonra böyle olmalıdır yapıp bu akıma katılan şairler var. İlhan Berk bunlardan birisi. İlhan Berk kadar olmasa da ondan bir adım önce Karakoç ve Cemal Süreya'ya daha yakın iki şair var. Edip Cansever ve Turgut Uyar.
Evet.
Cansever ve Turgut Uyar denildiği vakit benim aklıma hep otomatik olarak şu ifade gelir. Erken uyanmışlar. Erken uyanmış ne demek? Mesela ikinci yeni başladığında Cemal Süreya'nın bir kitabı vardır. Pardon, Edip Cansever'in bir kitabı vardır. Turgut Uyar'ın bir kitabı vardır. Bunlar hece, garip şiiri, karışımı şeyler ama erkenden fark etmişlerdir. İlk başta yani olay başlar başlamaz adeta yeni şiiri fark etmişlerdir. Ve şiirlerini o doğrultuda değiştirmiş veya dönüştürmüşlerdir. Ama Sezai Karakoç'la Cemal Süreya işe adeta ikinci yeni olarak başlamışlardır. İkinci yeninin tuhaf kaderi diyebileceğimiz noktalardan birisi de Sezai Karakoç ve Cemal Süreya dışında ikinci yenici diyebileceğimiz şairlerin neredeyse hemen hepsi İkinci yeni akım değildir, böyle bir akım yoktur, ben ikinci yeni değilim anlamında konuşmalar yapmışlardır. Bu konuşmaları en çok yapan şairlerden birisi de Edip Cansever'dir.
Yani neden böyle bir şeyden hani çekinirler, biz ikinci yeni değiliz, öyle bir akım yoktur gibi düşüncelere...
İki sebebi var Dilek Hanım. Bence somut olarak iki sebebi var. Birincisi... Öncülük veya liderlik yarışı. İkincisi de mesela bir akım doğuyor, ortamı kaplıyor. Herkes artık bu yeni tarzda şiirler üretmeye başlıyor. Bunun kalitelisi var, kalitesizi var. Ortamda çoğunluğu teşkil eden grup kalitesizler grubu. Mesela herkes ben ikinci yeniyim, ben ikinci yeni tarzında şiir yazıyorum diyor, yapıyor, böyle düşünüyor. Siz... Kalitelisiniz ama kalitenizin farkındasınız. Bu ortamdan kendinizi ayrıştırmak istiyorsunuz. Arkadaş benim alakam yok diyorsunuz. Bir de öbür taraftan benim ikinci yeniyle alakam yok olayı bence liderlik yarışı, öncülük yarışı. Hani akımı kim başlattı yarışı. Akımı Sezai Karakoç'un ve Cemal Süreya'nın başlattığı apaçık ortada. Bu durumda diğer şairlerin de birazcık ikinci yeniye yani böyle burun kıvırmalarını tuhaf karşılamamak lazım.
Evet olabilir. Şimdi öyle bir şey ki hani Edip Cansever için oteller şairi de denir. Çoğunlukla oteller üzerine mi şiirler yazmıştır?
Yok, o kitaplarından sadece birisi. O kitabın öncesinde fiili olarak hayatında... Mesela şöyle bir şey var. Modern şiir büyük şehir şiiridir. Kalabalık kitlelerin, toplulukların yaşadığı yerlerin şiiridir. Edip Cansever de İstanbul'u çok seven, İstanbul'dan hiç adeta dışarı çıkmamış bir kişi. İstanbul'u gezip tozmayı da tanımayı da seven bir kişi. Mesela hayatın bir noktasında şiirinin tıkandığını hissediyor ve bir iki arkadaşıyla birlikte büyük bir Türkiye turuna çıkıyor. Yani İstanbul'dan çıkıyorsunuz, ta işte Van, Kars, Ardahan oralara varıncaya kadar bir iki arabayla birlikte bütün Türkiye'yi dolaşıyorsunuz. Ayrıca otel duygusu yersizlik, yurtsuzluk da içeriyor. Anlamına da geliyor. Bu da yine modern şiirin, modern insanın en temel duygulanma biçimlerinden birisi yani.
Edip Cansefer 17-18 yaşlarındayken Ahmet Hamdi Tanpınar'a şiirlerini götürüyor.
Ha, Tanpınar'la komşu Cansever'in ailesi. Cansever belki tam lise talebesi bile değilken veya o çağlardayken evlerinin yanında bahçe içinde bir evde oturmaktadırlar. Yan komşuları Kenan Bey imiş. Kenan Bey Tanpınar'ın erkek kardeşi. Tanpınar da o evde kalıyormuş. Onun işte artık bir şair, entelektüel bir kişilik olduğu öğrenildikten sonra Cansever Tanpınar'a şiirlerini gösteriyor. Tanpınar'ın tepkisi şu. Büyük bir sabırla şiirleri baştan sona kadar okuyor. Güzel diyor, güzel ama olmamış. Edip yani Cansever şey de diyor, kendi kendine şunu soruyor. Olmamış bir şey nasıl güzel olabilir?
Daha sonrasında galiba şeyi soruyor. Neden hani uyaklı yazmıyorsun gibi hani böyle bir eleştirileri olmuş Tanpınar'ın. Hatta resimlerden yola çıkması gerektiğini, resimleri sevmesi gerektiğini, yorumlayabilmesi gerektiğini anlatmış. Yani şöyle demiş, bu şiirlerin hepsi güzel ama hiçbiri şiir değil.
Evet, yani şimdi o da biraz ironi yapıyor Edip Cansever'de. Yani güzel olan bir şey nasıl olmamış olabilir anlamında. Mesela Cemal Süreya hatıralarında bahsediyordu. Edip Cansever'in resim ilgisinden, resim kitapları alıp onları uzun uzun incelemesinden büyük olasılıkla da bu resim ilgisi Tanpınar'la başlamış.
Evet. Bir de Mendilimde Kan Sesleri değil mi? Edip Cansever'in evet. Yine çok sevilen bir şiir.
Şöyle bir şey var. Mesela ikinci yeniye yöneltilen en temel eleştirilerden bir tanesi hani işte toplumdan kaçmak, toplumun sorunlarından kaçmak şeklinde bir eleştiri yöneltilir. Fakat bu eleştiriyi yöneltenler iki sebeple bu eleştiriyi yöneltiyor. Bir, modern şiiri yeterince kavrayamıyor ve nüfuz edemiyorlar. Çünkü şeye alışmışlar. Hani mesela açık açık, mesela diyelim ki bir fakirlik meselesi veya herhangi bir toplumsal mesele. Bizim adeta manzume diyebileceğimiz tarzda o meseleyi ortaya koymaya A, B, C şeklinde kompozisyon yazarcasına somut bir şekilde ondan bahsetmeye alışmışlar ama modern şiir daha değişik bir tarzda ifade ediyor bunu. Daha sanatlı diyebileceğimiz, daha içerden diyebileceğimiz bir tarzda ifade ediyor. Mesela Edip Cansever'de de Türkiye, Türkiye'nin sorunları, ayrıntılandırabileceğimiz derecede sorunları vardır. Mendilimde Kan Sesleri de Cansever'in böyle şiirlerinden bir tanesidir.
Hemen kısa bir bölümünü örnek verelim.
Tabii ki.
Bir tutsak ağaç gibi yanlış yerlere büyüyenler. Ah, güzel Ahmet abim benim. Gördün mü bak? Dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar ve dağılmış pazar yerlerine memleket. Gelmiyor içimden hüzünlenmek bile. Gelse de öyle sürekli değil, bir caz müziği gibi gelip geçiyor hüzün. O kadar çabuk, o kadar kısa, işte o kadar. Ahmet abi, güzelim, bir mendil niye kanar? Diş değil, tırnak değil, bir mendil niye kanar? Mendilimde kan sesleri.
Bence Edip Cansever bahsinde şu özelliği somut cümlelerle ifade edilmeli. Edip Cansever mesela belli bir hayat tarzı var, bir yaşantısı var. Fakat Edip Cansever için somut olarak şu cümle kurulmalı. Baştan sona şiir yazmak için yaşayan bir kişi. Yani herkesin bir işi gücü vardır. Hani Edip Cansever'in de işi gücü var, ailesi var, akrabaları, annesi, babası, çevresi, üstelik rahat, güzel bir işi, yaşantısı. Fakat sabah kalktıktan gece uyuyuncaya kadar şiir düşünen bir kişi. Mesela arkadaşları onun bu durumunu şöyle tanımlıyorlar. 24 saat şiirle yaşayan, şiir düşünen, şiir konuşan, şiir yazan, şiirin meseleleri hakkında kafa yoran bir kişi. Biz bu cümleleri aynen bu şekilde çok az şair için kurabiliriz. Yani herkesin eninde sonunda bir hayatı vardır deriz. Ama Edip Cansever'de hayatı şiir. Başka hiçbir şey değil. Mesela Cemal Süreya yakın arkadaşlarından birisidir. Onun arkasından kendisiyle yapılan söyleşilerden birisinde hayata tutunma noktasıydı şiir onun için diyor. Yani insan hayata nelerle tutunur? İşte ailesiyle tutunur. Aşık olduğu kızla tutunur, işiyle tutunur. Edip Cansever'in hayata tutunma noktası yani aile, oğul, kız, şu şu şu değildi, şiirdi diyor. Şiire bu derece emek veren, uğraşan ki zaten bu uğraşının ödülünü, karşılığını da almıştır Edip Cansever. Modern şiirimizin temel taşlarından birisidir, usta şairlerinden birisidir. Mesela modern zamanlarda büyük şiir, büyük şair ifadeleri alay konusu olmuştur. Ama Edip Cansever büyük şiir, büyük şair nitelemesini hak edecek bir şiir yazmıştır.
Evet, aynı zamanda Edip Cansever öyküye, tasvire ve diyalog tarzı ifadeleri şiirlerinde sıkça yer vermiş. Hatta Yakup adlı eseri teatral anlatımın görünmesi
Şöyle
açısından da önemli, değil mi?
diyebiliriz bu teatrallik bahsine. Dramatik monolog diye bir kavram var. Mesela şiirde biz şiiri lirik, dramatik monolog, epik şeklinde üç temel bölüme ayırıyoruz. Lirik şiir işte ben ifadesiyle yazdığımız şiirdir. Genellikle de şairin kendi kendine konuştuğu yani herhangi bir topluluğa veya kişilere hitap etmediği
Hani
şiirdir.
iç ses gibi.
İç ses gibi.
Evet.
Çok güzel. Dramatik monolog da belirli bir karakterin bir topluluğa konuşmasıdır. Bir tipleme yaratıyorsunuz ve o tip bir konuşma yapıyor. Edip Cansever'in şiirinin en temel özelliklerinden birisi budur. Sizin teatral dediğiniz
Evet.
dramatik monolog tarzında şiirler yazmıştır. Epik şiirde ise birçok karakter var. Bu dramatik monologda tek karakter var. Epik'te diyelim ki 10 tane karakter var. Bu karakterlerin böyle bir hayat örgüsü içerisinde karşılıklı konuşmaları, hitapları, işi biraz daha büyütmek. Edip Cansever, bu dramatik monolog iki tane temel özelliği var şiirinin diyebiliriz. Dramatik monolog noktasına kadar istif şiiri yazmıştır. İstif şiiri de şöyle tanımlayabiliriz. Diyelim ki bu stüdyodaki eşyaları peş peşe sayıyoruz. Adeta bir ambar veya depo düşünelim. Envanterini çıkarıyoruz oradaki her şeyin. Ama tam böyle değil. Ben çok indirgedim olayı. Mesela siz hüzünlerinizi, işte programın başında ne dedik? Bir buluşma yeridir şimdi hüzünlerimiz.
Evet.
Hüzünlerimizi böyle hani bazen cam kavanozlarda düğme biriktirilir, işte çatal iğne biriktirilir. Onun gibi hüzünlerim işte şu hüzünleri şu kutuda biriktiriyorum, bunları bu kutuda biriktiriyorum şeklinde diyelim dönüştürüyorsunuz. Buna istif diyebiliriz. Belli bir noktadan sonra da dramatik monolog dediğimiz olay başlıyor. Bu da Edip Cansever'in bütün kişiliklerini yaşanan hayattan, sokaktan aldığını gösteren bir şey. Mesela kalabalığın arasından diyelim ki bir tip seçiyor. Ben Ruhi Bey nasılım? Çağrılmayan Yakup, yerçekimli karanfil, işte oteller dediniz, tragedyalar diye başlı başına bir kitabı var. Birçok karakter böyle hayattan alınmış ve yeniden canlandırılmıştır. Yani uzun şiir, bu dramatik monoloğun bir başka ifadesi uzun şiirdir. Edip Cansever de kitap boyutunda uzun şiirler yazmıştır. Uzun şiir yazmayı özellikle seven bir şair. Kısa şiirleri de var tabii ki ama mesela 40-45-50 mısradan aşağı olmayan çok fazla şiiri var. Birçok şiiri de kitap boyutunda.
Evet, aslında oldukça uzun şiirlerinin yanı sıra düz yazıları da var değil
mi? Düz yazıları az Dilek Hanım. İkinciyenin içerisinde hani o başta söylediğimiz 5 temel şair içerisinde uzun düz yazısı en az olan şairdir. Şiirinin çok düz yazısının az olmasının sebebi mesela biraz önce bir cansever bağlamında bir tanımlama yapmak için söylediğimiz 24 saat şiir düşünüyor
dediğimiz kişi.
Yani daha çok şiir yazmıştır. Mesela bir şiir yazmaya başlıyor, konusunu, tiplerini, karakterlerini belirginleştiriyor ve diyelim ki bu şiir uzayacak, uzun bir şiir olacak. Ben diyor artık çok rahat ve mutlu bir insanım. Çünkü ne yapacağımı biliyorum, neyle uğraşacağımı biliyorum. Hele bir de şiir uzarsa o rahatlık da buna koşut uzayacak.
Evet. Efendim, süremizin sonlarına yaklaşıyoruz. Aslında belki bir şiirini daha paylaşmak isterdik ama zamanımız neredeyse bitmek üzere. Bir iki cümleyle noktalayalım.
Şunu ekleyebiliriz dramatik monoloğa. Mesela Rimbaud'un yine modern şiirin başlangıç noktalarından birisidir Rimbaud. Ünlü bir cümlesi vardır, ben bir başkasıdır diye. Bu şu anlama geliyor Dilek Hanım. Ben kendimi o canlandırdığım karakterin yerine koyarak şiir yazıyorum. Bu işte Edip Cansever'de adeta uç noktaya varmıştır. Yani en çok kullanılan şiirinin en belirgin tekniklerinden birine dönüşmüştür.
Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Geldiğiniz için. Şair yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikteydi. Haftaya bizler yine burada olacağız. Görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Edebiyat dünyamızdan.